Ayrım 27.
Sayfa 277. Pazar geldi. Bir bahar serinliğiydi Bursa. Nisan'ın yapraklarıyla ova yemyeşildi. Nazım sabahın erken saatinde kalkmış ve banyo yapmak için otele gelmişti. Jandarma kelepçelerini sökmüş ve hatırlı bir misafir gibi otele girmesine imkan hazırlamıştı. Doğru odasına çıktı. Balkonun kapısını açtı. Sandalyesini alıp yolu görecek bir yere kuruldu. Sigarasını tüttürdü. Kiraya gelecekti. Kendisi için bitişikteki odayı tutmuş, bitişik odaların balkona açılan kapıları yan yanaydı. Aralarında yarım metre yüksekliğinde dökme demir vardı. Nazım elini koydu ve ölçtü, güldü. Desene, bacağımı kaldırdığımda Piraye'nin odasındayım. Piraye'nin konvoyu gözüktü. Zeytinyağlı dolmalar, börekler, helvalar, kuru köftelerle pikniğe gider gibi Piraye geliyordu. Nazım koşarak aşağı indi ve jandarmasının anlayışlı bakışları altında karısına sarıldı. O da kutu gibiydi. Perdelerinde Bursa şeftalilerinin çiçekleri vardı. Desenler patiskanın tenine öyle yerleştirilmişti ki, bakanların kendinden geçip koparmak için elini uzatmaları işten değildi. Nazım Piraye'nin gözlerinde bu şeftaliyi seyretti. Dudaklarına yaklaştı. İçimde nasıl bir hasretsin bilemezsin. Karısına sarıldı. Dakikalarca hiçbir şey söylemeden öylece kaldı. Aklından geçenlerin çoğunu mısralara dökmüş ve Piraye'nin kulağına fısıldayacağı günü bırakmıştı. Bugün o gündü. Yıllardır dilinden düşmeyen güzelim mısralar şimdi dudaklarının ucuna gelmemek için anlaşılmaz bir inatla direniyordu. Nihayet içlerinden birisi zindan duvarlarından kurtulup dudaklarından dökülüverdi. Çürük ve cam gibi berrak bir kış günü, sımsıkı etini dişlemek sıhhatli beyaz bir elmanın, ey benim sevgilim, karlı bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benzer seni sevmek. Olan olmuştu. Nazım'ın yıllardır birer mücevher kutusu gibi yazıp biriktirdiği Piraye'me rubailerin hepsi tek tek dilinden dökülüyordu. Piraye'nin çenesini tuttu. Gözlerinin içine baktı, bir şükran duygusu gibi eğildi ve öptü. Artık her hafta Piraye İstanbul'dan geliyor ve kendisi için ayrılmış odaya giderek Nazım'ın banyo iznini kullanmasını bekliyordu. Her defasında temiz çamaşır getirir, banyoda sırtını keseledikten sonra bol havlu Bursa havlularıyla tenindeki küçük damlaları kurulardı. Erenköy'de gözyaşlarını kuruttuğu hicranlı gecelerin hüznü gelir, ela gözlerinin en derin köşesinde yine o kabadayı tavrıyla bağdaş kurardı. Bir keresinde Nazım duygularını coşturmuş ve bir şiir okur gibi Piraye'ye arzularını dillendirmişti. Canım karıcığım, ağzımda nefis ve benden başka kimsenin yemediği ve yiyemeyeceği bir yemişin tadı var. Karımın bu kadar güzel dudakları olduğunu anlamam için 40 yaşıma gelmekliğimin ve fasılasız 5 yıl hapiste yatmam gerekmiş. Bu tadı aldım ya, artık ne 40 yaşıma geldiğime ne de bunca yıl yattığıma yanarım. Her şey aslında Nazım'ın anlattığı kadar kolay ve sevimli değildi. Piraye'ye hasreti artıyordu ama parası tükenmişti. Karısına açıkça gel seni banyo izninde bekliyorum diyemiyordu. Istırap bedeninde ve ruhunda kalkansız kılıçlarla cenk halindeydi. Durumu kavrayan gardiyan yürekli adamdı. Hiç kıvırmadan konuya girmiş ve Nazım'a çare ürettiğini söylemişti. Söyle Piraye Hanım'a gelsin, otele gerek yok, bizim evde kalırsınız, ben jandarmayı ayarlarım. Adnan Bey'in hatlarından anlam çıkarmak imkansızdı. Sevinç ve endişe göz bebeklerinde karıştırılmaya hazır bir şerbet tortusuydu. Meclisteki müzakereleri ihmal etmesi mümkün değildi. Uzun süredir hazırlığını yaptığı çalışmanın komisyonda görüşülmesi gerekiyordu. Tarım politikasının isabetsizliğini örnekleriyle anlatacak ve muhtemelen hazırlanması düşünülen yeni kanun sözcülüğüne getirilecekti. Reşit Galip Bey'i hatırladı. Ölümüne yakın günlerde kendisiyle sohbet ederken bu konuda partinin ihmal içinde olduğunu ve bunun ancak Gazi Hazretleri tarafından çözülebileceğini söylemişti. Reşit Galip tecrübeliydi. Son derece sakin bir lisanla arkadaşının dikkatini çekti. Olgun bir erkek iki konuda asla telaş göstermemeli. Birincisi siyasette fikir beyanı, İkincisi eşininin hamilelik hali. Birkaç ay sonra Reşit Galip Bey'in cenazesinde Fatiha okurken hakkını teslim etmiş ve övdüğünden de istifade etmişti. Tarım reformu için hazırlamış olduğu tasarıyı büyük bir sükunet içinde sunmuş ve dinleyenlerin hayranlığını davet eden gururlu kapanış merasimiyle evine doğru yollanmıştı. Kendi kendine yine telaşsız olacağım diyordu. Eve geldi ve kapıda Berin Hanım'ın gözlerini gördü. Asıl sükunet bu gözlerdeydi. Asıl gururu bu gözlerde seyretti. Berin Hanım eğilip Adnan Bey'in elini öptü. Zannederim bir oğlumuz daha olacak efendim. İnce uzun delikanlı gözlüklerini düzelttikten sonra kendisine verilecek diplomayı almak üzere kürsüye yaklaşırken kulakları sağır edecek kadar büyük bir alkış salonu doldurmuştu. İnce uzun delikanlı, yürekli, içtenlikli ve mütevazı adımlarla kürsüye yaklaşıyordu. Bu alkışa şaştı. Ne olmuştu ki bütün devlet ricali ayağa kalkmış kendisini alkışlıyordu. Mevhibe Hanım oturduğu yerde bu çılgınlaşan alkış merakından rahatsız olmuş, haksız yere kendisini utandırılmış noktaya iten insanlara karşı başını öne eğmişti. Erdal İnönü, Türk Hava Kurumu'nun açtığı uçuş kurslarına katılmış ve başarılı olmuştu. Kendisine uçuş brevesi verilecekti. Daha önceki kurslar sonunda sıradan merasimlerle dağıtılan breveler bu kez bir ulusal şenlik havasına büründürülmüştü. Milli şefin ailesinin bu büyük başarısının kutlanması için meclis başkanı, başbakan, bakanlar ve genelkurmay başkanı Türk Hava Kurumu'nun toplantı salonunda yerlerini almışlardı. Sıra brevenin verilmesine gelince hepsi ayağa kalkmış ve kıdem sırasına uygun şekilde söz alıp genç Erdal'ın başarısını öven konuşmalar yapmışlardı. Merasim bitmiş, Erdal küçük bir kırmızı kurdeleyle bağlanmış rulo halindeki brevesini alıp kimseye görünmeden salondan çıkmıştı. Ruhunda bir sevincin paylaşılmasına izin vermeyen sıkıntılar belirmişti. Böyle şakşakçı bir anlayışın kendisini nasıl sıkıntıya soktuğunu görüyor ve bu boğucu alkış ve iltifat cehenneminden kurtulmak istiyordu. Sokağa çıktı, ulusa doğru yürüyordu. Geçeceği yolun iki ucunu sivil polisler tutmuşlardı. Gördüğü manzaradan rahatsız oldu ve geri döndü. İsmet Paşa meclise gelmişti. Bir süre önce Türk Hava Kurumu binasında Erdal'ın breve alışını ayakta alkışlayan CHP ricali kapıya dizilmiş milli şefin elini öpüyorlardı. Eski dahiliye vekili Şükrü Kaya Emin Sazağ'ın koluna girip birkaç adım attı. Sesinde uzun süredir birikmiş bir husumetin asabiyeti vardı. Bunu muhatabına söyleyecek cesaretin sahibiydi ama fırsatı olmuyordu. Bu asabiyeti ince uzun delikanlının sevinçli gününden çıkarmak istedi. Baksana Emin'ciğim, genç veliaht 3. İnönü zaferini kazanmış gibi böbürlü. Şükrü Kaya haklı çıkmıştı ve tahmin ettiği gibi haber büyütülmüştü. Ertesi gün gazetelerin manşeti Erdal'ın büyük başarısını büyük puntolarla duyuruyordu. Milli şefin iftihar günü. Toplantının nerede yapılacağı henüz kararlaştırılmamıştı. Bayar'ın evinde toplanıp izlenecek politikanın ayrıntılarının tartışılması uygun bulunmuştu. Birden sevinçli bir haber geldi. İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ülkede sevinçli ve bahtiyar günlerin başlangıç noktası denilen günde Türkiye nüfusunun yarısından fazlası henüz dünyada ne olup bittiğini bilecek, okuyup anlayacak konumda değildi. Bayar bu durumun getirdiği sevinçli ortamda hemen teşebbüse geçilmesini ve huzursuzluk çıkaran insanlar gibi görülmelerini istemiyor, birkaç gün beklenmesi gerektiğini düşünüyordu. Koraltan Bursa kaplıcalarında gördüğü tedaviden sıhhatli dönmüş ve bölgede halkın nabzını tutmuştu. Eski bir Bursa valisiydi ve halkın içinde gezinip sohbet alışkanlığı kazandığı güzel hatıraları vardı. Bursalılar vefalı davranmış, eski valilerinin hatrını sayarak her gördükleri yerde eğilip elini öpmüşlerdi. Oturduğu her kahvede, davetli olduğu her sofrada ciddi bir huzursuzluk olduğunu görmüştü. Halk, CHP'nin artık gemi azıya almış sert yönetiminin şikayetini açıkça dillendirmeye başlamıştı. Koraltan uzun uzun halkın sıkıntısını anlattı. İstediğinde abartılı benzetmelerle dinleyeni etkisi altına alan güzel konuşmalar yapardı. Bugün böyle talihli bir günündeydi ve dinleyenlerini yeni bir milli mücadeleye çağıran üslup ve ısrar içinde konuşmuştu. Vatan yeni bir kurtarıcı hareket bekliyor. Bu duygu yüklü cümleden sonra asıl can alıcı ve gerçek değeri yüksek hükme gelmişti. Koraltan onu da bir çırpıda ve yığılın ifadeyle dillendirdi. En uygun mekan bizim ev. Akşam biz de toplanalım. Adnan Bey akşam toplantısına Fuat Köprülü'nün mutlaka katılmasını istemiş ve toplantının biraz geç başlamasında ısrarlı olmuştu. Köprülü en küçük konuları bile büyüterek hırçınlaşıyor ve çocuk gibi her konuda daima kendi isteklerinin yapılmasını istiyordu. Adnan Bey bir ara Köprülü'yü hareketin içine kattığına pişman bile olmuştu. İşin başlangıcında görülen bu uzlaşmaz tavrın ileride daha büyük ihtilaflara yol açacağını fark etmiş, ancak sabır göstermesi gereken noktada kimsenin hatırını kırmamaya çalışmıştı. Toplantı istenen rahatlığı getirmedi. Çiftçinin topraklandırılması için Adnan Bey'in yıllardır üzerinde çalıştığı ve çözüm için önerdiği çarelerin hepsi bir kenara bırakılmış ve sudan bir düzenlemeyle ağızlara bir parmak bal çalınmıştı. Meselenin bir önergeyle CHP grubunda da tartışılması artık kaçınılmaz hale gelmişti. Önergenin metnini Adnan Bey hazırlamış ve altına ilk imzayı atmıştı. Sonra Köprülü'ye uzattı, Fuat Bey yeni bir sigara yaktı. Dudaklarının arasına yerleştirdi. Gözlüklerini burnunun ucuna getirip okudu. Sonra imzasını koydu. Kendisiyle övünüyordu. Yazılı metni elinde bir süre tuttu ve sözlerini tamamlayıp Koraltan'a uzattı. Sanırım tarih değerimizi anlayacaktır. Koraltan'ın Adnan Bey'e karşı her zaman samimi ilgisi olmuştu. Meclisin ilk gününden beri bütün milletvekillerini kendine göre kantara vuruyor, yakın bulduğu kimselere karşı sevgisini yanlışlığa meydan vermeyecek ısrar ve samimiyet içinde sürdürüyordu. Ben meclise geldiğimde senden bir yaş daha küçüktüm Adnan. Başımda fesim ve uçları yukarı kalkık bıyıklarım vardı. En genç milletvekili olduğum gözlerimden hemen okunurdu. Koraltan önergeyi okumadan imzalamış ve yakın bulduğu genç dostuna arka çıkmıştı. Eline sağlık Adnan, mükemmel olmuş. Son imzayı Bayar koydu. Dörtlü takrir artık hazırdı. Yarın CHP Meclis Grubu Başkanlığı'na sunulacaktı. Nilüfer Hanım bütün hazırlıklarını tamamlamış ve İstanbul'a dönüş için kendisine verilecek bilgiyi bekliyordu. Çeşmenin serin günleri başlamış, etraf zaman zaman sert esen rüzgarın hışmıyla dağılmıştı. Bahçenin tahları yerinden oynuyor, özenle dikilmiş çiçekler boyunlarını büküp kederli tahammülün başını eğiyordu. Beklenen haber geldi. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Celal Bey kısa bir telefon konuşması yapmış ve üzgün bir çehreyle verandadaki masaya oturup bir süre dalgalı denizi seyrederek efkarlanmıştı. Önüne konulan kahveyi içti ve kızını yanına çağırdı. Milletvekilliğinden ayrılıyorum Nilüfer. Bunu şimdilik sana söylüyorum ve ben açıklayıncaya kadar kimsenin duymasını istemiyorum. Sonra sesini sertleştirip söylediklerini mutlak bir itaatle yerine getirilmesini istedi. Buna Adnan Bey de dahildir. Dörtlü takririn görüşülmesinden sonra durum açıklığa kavuşmuştu. CHP Meclis Grubu sadece Milli Şef'in emrindeydi ve onun dediğinin dışında nefes alma serbestisine bile sahip değildi. Dörtlü takrir telaşla hazırlanmış senaryoya uygun olarak reddedildi. Parti sekreteri Nafi Atuf Bey, belli ki Milli Şef'in sofrasındaki konuşmaların ilhamıyla meseleyi açıkça ortaya koymuştu. Bu takrir çok şey istiyor ama yanlış yerden istiyor. Kanun değişiklikleri mecliste görüşülür. Parti tüzüğünün müzakere yeri de kurultaydır. Milli Şef dörtlü takrirle istenenleri gördükten sonra sinirlenmiş ve herkese meydan okuyan bir tavır takınmıştı. Söyleyin onlara bunu parti içinde yapmasınlar. Çıksınlar karşımıza, kursunlar teşkilatlarını ve ayrı bir parti olarak mücadele etsinler. Artık çok şeyin sonu gelmişti. Milli Şef'in talimatı açıktı. Menderes ve Köprülü partiden ihraç edilmeliydi. Bu isteğin iması bile bir büyük emir gibi yerine getirilmiş ve savunmalarının alınmasına gerek görülmeden CHP'nin önüne bırakılmışlardı. Bayar'ın tepkisi buydu ve bu tepkiyi küçük bir tatil kasabasında göstermek yerine debdebeli İstanbul matbuatının önünde açıklamak istiyordu. Çeşmeden apar topar yola çıkışlarının nedeni buydu. Bayar milletvekilliğinden istifa ediyordu. bir siyasi mücadele için böyle dokunulmaz bir sıfata ve zırha ihtiyacı olmadığını gösteriyor ve kendisiyle birlikte yola çıkan arkadaşlarından zahmetli hatta tehlikeli olabilecek harekete karşı hazırlıklı olmalarını istiyordu. Koraltan haberi duyunca biraz yiğit tavırla kendinden söz ettirmek istedi. Celal Bey eli öpülecek adamdır. Koraltan'ın da suyu ısınmış ve birkaç gün sonra da ihraç edilmişti. Nafi Atuf Bey artık rahattı. Onun da dilinde mülkiye marşının nakaratı vardı. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Milli şefin meclise açılış konuşmasında önemli şeylerin söyleneceği fısıldanıyordu. Kimine göre artık dörtlü takdire imza koyanlar ile onlara itibar edenlerin siyaset hayatından çekilme zamanı gelmişti. Umulan gerçekleşmedi. Milli şef, memleketin yüksek menfaatlerinin gerektirdiği tedbirleri almakta tereddüt göstermeyeceğinin üzerinde ısrarla duruyor ama makul sayılacak bir muhalefet hareketine ihtiyaç olduğunu da belirtiyordu. Bu muhalefetin tıpkı bir zamanlar Gazi Hazretleri'nin yarattığı terakkiperver fırka ve serbest fırka gibi olmasını istediği de ortadaydı. Milli şef, geçmişte Gazi'nin getirdiği siyasi mücadele disiplinine karşı çıkmış, hem terakkiperver fırkanın hem serbest fırkanın siyaset sahnesinden çekilmesinin sebebi olmuştu. Gazi'ye kafa tutacak kadar ileri gitmiş ve bu partiler kapı sığmazsa siyaseti bırakacağı tehdidini bile savunmuştu. 15 yıl sonra milli şef tam tersine şimdi bir siyasi muhalefet yaratma peşindeydi. Tıpkı Gazi Hazretleri'nin muhalefeti kendi elinde tutmak arzusu gibi milli şef de siyasi muhalefeti kendi tercihlerine göre biçimlendirecekti. Gece Koraltan'ın evinde toparlanmışlar ve parti programının yazılması için temel esasları tespite başlamışlardı. Koraltan'ın kızı Ayhan Hanım bütün görüşmelerinin zaptını tutuyor, sonra içeri odaya geçerek bu başlıkları daktiloda birkaç kopya çıkarıp önlerine koyuyordu. Celal Bey babacan tavırlı sordu. Ayhan, partinin adının ne olduğunu biliyor musun? Ayhan Hanım duraksadı. 2 gün önce bu mevzu Celal Bey'in evinde söz konusu edilmişti. Bayar, partinin adının Doğan Güneş olarak konulmasının teklif edildiğini söylemiş ve arkasından da eklemişti. Bir de Demokrat Parti teklifi var demişti. Gerçekte Demokrat Parti ismini Ahmet Emin Yalman teklif etmişti. Celal Bey'e bu teklifi yaparken açık bir gerekçeleri sürmüştü. Demokrat adı beynelmilerdir. Bakın, Amerika'da hem Cumhuriyetçi Parti var hem de Demokrat Parti. Bayar Demokrat Parti ismini ilk duyduğu anda benimsemiş ve arkadaşlarıyla meseleyi bir sohbet havasında değerlendirmek için Koraltan'ın kızının duyarlılığını kullanmak istemişti. Partinin adı artık belliydi. Demokrat Parti. Celal Bayar, parti programının resmi yoldan işlemlere başlamasından önce durumu milli şefle görüşmesi gerektiğine inanmıştı. Bunun için bir kabul istirhamını en sıcak hürmetleriyle birlikte iletmişti. Doğrusu milli şef de meraklıydı. Dörtlü takrir önüne konulduğunda bu dört kafadarın istediklerini hayretle görmüş ve hiçbirine itiraz edecek gerekçe bulamamıştı. Çevresindekilerin baskısı o kadar ağır ve ısrarlıydı ki bu takrire karşı çıkması kaçınılmaz oluyordu. Recep Peker partinin en etkili adamı haline gelmişti. Onun müsamaha göstermeyeceği hiçbir siyasi talebin hükümetçe gerçekleştirilmesi adeta imkansızdı. İsmet Paşa bu durumun farkındaydı. Celal Bey'in görüşme talebini kabul ederken durumu el altından Peker'e de duyurmuştu. Bütün mesele Peker ile Başvekil Saraçoğlu arasında bir ihtilafın doğmasına fırsat vermemekti. Peker giderek gerginleşiyor ve ilk fırsatta kurulacak yeni bir hükümetin başkanı olmak istiyordu. Bu durum parti içinde de dikkat çeken bir hareket olarak benimsenmişti. İnönü de Saraçoğlu'nun uygun bir fırsatta değiştirilmesinden yanaydı. Program yazılmış, resmi makamlara sunulacak duruma getirilmiş ve bir de rozet yaptırılmıştı. CHP'nin 6 okuna karşılık Demokrat Parti'nin avuç açmış 5 parmağı vardı. Celal Bey kendisine verilen saatte Çankaya'daydı. Temize çekilmiş parti programını bir zarfa koymuş ve yeni rozetin altından yapılmış olanını alıp milli şefin huzuruna çıkmıştı. Milli şef eski günlerin hatrını sayan babacanlık içindeydi. Kendisine verilen zarfı aldı. Yanındaki sehpanın üzerine koydu. Bayar ayağa kalkmış, elindeki Demokrat Parti rozetini milli şefin göğsüne takmak için izin istiyordu. Bayar, majestelerinin muhalefet lideri gibi ayaktaydı. Milli şef yerinden kıpırdamadı. Kendisine sunulmayı bekleyen rozeti almak için elini uzattı. Aldı. Bakmaya bile gerek görmeden sehpa üzerinde duran zarfın yanına koydu. Birkaç dakika evvelki hatır sayan babacanlık kaybolmuş, bir şef ciddiyeti ve dikkati gelmişti. Elini program zarfın üzerine koyup parmaklarıyla bir iki kez sehpaya vurdu. Terakkiperverlerde olduğu gibi dine bağlı siyaset yapmaya niyetiniz var mı? Bayar bu soruyu bekliyordu ve cevabı çok net olarak önceden hazırlanmıştı. Bu hazırlanış bir siyasi tertip içinde ikna edici olmaktan çok samimi bir inancın ifadesiydi. Hayır paşam, sadece laikliğin dinsizlik olmadığı var. Milli şef memnundu. Bunun ziyanı olmaz. Köy enstitüleriyle, halk evleriyle, ilkokul seferberliğiyle uğraşacak mısınız? Hayır paşam. İnönü ayağa kalktı. Tamam öyleyse. Bayar köşkten çıktı. Önünde hemen avuçlayacakmış gibi kendine dost ve sıcak bulduğu bir Ankara vardı. Geri döndü ve Çankaya Köşkü'nü bir daha seyretti. Aklında sadece birkaç dakika evvel terk ettiği odanın duvarındaki renklerden, ışıklardan ve gölgelerden bir tutam kalmıştı. O tutamı birleştirdi, şimdi net bir zihinle ayrılıyordu. Evet, arkasında sadece Çağlı'nın fırçasından çıkmış, jaket tataylı bir milli şef sureti vardı. Bu suret kolları altın işlemeli bir koltuğa oturmuştu ve fırsat buldukça Ankara'yı tepeden seyrediyordu. Bayar tekrar Ankara'ya baktı. Yüzündeki tebessümü serin rüzgara bırakıp yokuş aşağı inmeye başladı. Milli şef artık geride kaldı. Ben yeni bir çağa yürüyorum. Berin Hanım Aydın'a dönmeye niyetliydi. Bütün valizler hazırlanmıştı. Adnan Bey, parti teşkilatlanması ve yeni bütçe çalışmaları için uzun süre vaktini mecliste geçireceği için Berin Hanım'ın İzmir'e gitme teklifini kabul etmişti. Doğuma kadar vaktini Çakırbeyli'de geçirmeyi düşünmüş, arkasında Adnan Bey'in meclis çalışmalarında rahat hareket edebileceği bir Ankara bırakmak istemişti. Adnan Bey'in yüzünde garip bir durgunluk vardı. Berin Hanım'ın İstanbul üzerinden Aydın'a yapacağı seyahatin ertelenmesini istiyordu. İstanbul'dan gelen haberler iç açıcı değildi. Günlerdir için için kaynayan gençlik öfkesini sindirememiş ve endişe edilen patlama nihayet gerçekleşmişti. Üniversiteliler Babali'ye yürüyordu. Komisyon çalışmaları sırasında İçişleri Bakanı acele izin isteyip meclisi terk etmişti. Koridorlarda fısıldananlara göre üniversite gençliği solculara haddini bildirmek üzere Tan matbaasını basacak ve haklarından geleceklerdi. Hüseyin Cahit'in göle çaldığı maya tutmuş ve günlerdir sürdürdüğü tahrikleri artık hedefine ulaşma noktasına gelmişti.